Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba. Sunucularınız ben Erdi Özağ.
Ben Ender Yıldız.
Yine dolu dolu bir programla karşınızda olacağız. Önce geçtiğimiz haftanın bir değerlendirmesini yapalım.
Yapalım.
Mobility ile ilgili son dönemde gelen şikayetlerin ya da eleştirilerin merkezinde bizim başlangıç animasyonumuzun müziği var.
Müziği var, evet.
Sizlerden gelen tepkilere baktığım zaman bazılarının müzikten rahatsız olduğunu duyuyorum. Kurgu kısmında aslında bizim hatamız var. Müziğin ses tonu çok yüksek olup çünkü müzik aslında bizim için kayıtlı bir MP4 dosyası. Bizim programlardaki ses seviyemizin düşük kaldı. Dolayısıyla özellikle program biterken düşükten yükseğe geçildiğinde bazı kullanıcılar rahatsız olduğunu görmekteyiz.
Bizim sesimiz kısık olduğu için genelde kullanıcılar dinlerken biraz sesin normal seviyenin üzerine çıkarıyorlar. Video bittikten ve intro başladıktan sonra yüksek sesle çalınca da tabii doğal olarak rahatsız olmaktalar. O konuya biraz daha fazla özen göstereceğiz. Bir de senin de dediğin gibi intro müziğimizi beğenmeyenler varsa hatta bir kullanıcımız da yorum yapmış. Oylama yapalım, değiştirsinler. Tabii ki biz açığız böyle fikirlere. Kendi tavsiyelerinizi de ekleyebilirsiniz. Birkaç tane arasından seçer, anket düzenler, birinci olanı seçeriz arasından. Bu konuda tamamen
hatta
açığız.
Hatta mobilite için şöyle bir şey yapalım. Mobilite komünitesi için. 3 boyutlu animasyon konusunda uzman olduğunu düşünen ya da bu konulara hevesli kişiler varsa mobilite ile ilgili lütfen boş vaktiniz varsa eğer ve gönlünüzden geçiyorsa tabii ki kendi başlangıç animasyonlarınızı yapın.
Tabii,
burada oylayalım. Sonrasında haftalarca yayınlanacak yeni bölümlerde sizin imzanız olsun. Herkes sizin yaptığınız animasyonu görerek mobiliteye başlasın diyelim. Bu arada şunu söyleyeyim. Bizim ses seviyemizin düşük olmasının asli sebebi biz mümkün olduğu kadar pürüzsüz bir ses verebilmek adına mikrofonların hassasiyetini genelde biraz düşük tutuyoruz çevresel sesleri almamak adına ama bu konuya daha fazla özen ve önem göstereceğimizi
belirtelim.
Söyleyebiliriz. Bu arada geçen hafta videonun sonuna koyduğumuz bizim Cadde Bostan maceramız biraz beğeni kazandı onu söyleyebiliriz. Aklımızdan da şöyle bir şey geçiyor. Acaba mobiliteyi izleyen bir çekirdek kitleyle Cadde Bostan sahneye en azından Ramazan'dan sonra bir araya gelebilir miyiz, sohbet edebilir miyiz?
Biz çok keyif duyarız açıkçası. Eğer sizler de uygun olursanız bir hafta sonu, hafta içi de olabilir.
Bunu planlayalım.
Bu aynen, güzel konumla bir şey konuşalım.
Olabilir. Belki bunun video kaydı da olabilir. Mobilite içerisinde ufak bir bölüm olarak Cadde Bostan sahilindeki sohbetleri belki içerisine dahil edebiliriz. Tabii kaç kişinin istediği dönem. Hani herkesle bir araya gelmek isteriz tabii ki ama 1-2 kişi için böyle bir organizasyon yerine şöyle kalabalık 15, 20, 30 kişinin
olduğu daha keyifli olur. Tabii.
Daha keyifli olur. Birbirimize sorular sorarız, cevaplarız, gündemi değerlendiririz ya da sizin merak ettiğiniz şeyler varsa bunları da konuşabiliriz. Bu konuda lütfen izleyicilerimizden, sizlerden rica ediyoruz. Görüş ve önerilerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşın. Biz gerçekten de böyle keyifli şeylere açığız. Bunları gerçekleştirmek isteriz diye haberlerimize başlayalım. İlk haberimiz Apple cephesinden. Şimdi Apple Türkiye'deki ilk mağazasını Nisan ayında açtı. Apple Store.
Zorlu Center.
Zorlu Center'da. Zorlu Center alışveriş merkezinde. Ben bir kere gittim. Sen bilmiyorum gitme şansın olmadı mı? Ben ilk açıldığı günlerde gitme şansı yakaladım. Ana baba günüydü. Çok kalabalıktı. Özellikle aksesuar bölümü bayağı kalabalıktı. Alt taraftaki cihaz bölümünde çok fazla ilgi yoktu en azından. Benim gittiğim gün için söylemek gerekirse. Tabii ki Apple büyük ülkelerde ya da ciddi pazar potansiyeli gördüğü bölgelerde tek mağazayla yetinmiyor. Şimdi İstanbul'da ikinci mağazanın açılacağına dair bazı bilgiler gelmeye başladı. Şu anki veriler doğruysa çünkü Apple tarafından en azından kamuoyuyla paylaşılmış detaylar yok şu an için ikinci mağaza hakkında. Eğer bilgiler doğruysa Anadolu yakasındaki yeni açılan alışveriş merkezlerinden Akasya AVM'de ikinci Apple Store'un açılacağını göreceğiz. Bu lokasyon olarak bakıldığından aslında fena bir konum sayılmaz. Çünkü Akasya Alışveriş Merkezi metrobüs hattının hemen
aynı
yanında
yer alıyor. Kadıköy Kartal metrosuna da bağlı. İçerisinden geçiş var. Ona o yüzden bağlı. Güzel bir tercih olmuş lokasyon açısından.
Dolayısıyla aynı zamanda şöyle değerlendirilebilir. İki mağaza, Apple mağazası da birbirine çok uzak olmayacak aslında bakıldığı zaman.
Bir de hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında olmuş olacak ki işte iki tarafta yaşayan insanlar rahat bir şekilde ulaşabilsinler. Bence doğru bir karar olmuş. Bu ikisi açıldıktan sonra yine daha fazla şeyleri, alışveriş merkezleri veya önemli kritik noktalarda işte Nişantaşı'nda olabilir, Bağdat Taksim'de Caddesi'nde olabilir, Taksim'de olabilir. Onları da göreceğimizi ben tahmin ediyorum. Bence zaten sokaktaki dükkanlar yani nasıl diyelim sokakta bulunan bir Apple Shop açıkçası alışveriş merkezinde bulunandan benim için daha cazip geliyor.
Benim de çünkü
insanları daha dışarı çıkmaya da teşvik ediyorsunuz böylece. Hani bir kapalı bir alışveriş merkezi
içinde. Şimdi dışmış alışveriş merkezi oldu zaten her yerde. Türedi bunlar.
Elini aslan alışveriş merkezi.
Elini aslan alışveriş merkezi.
At bakalım. Doğru söyledin. Çarpmadı.
Spider-Man gibi hani böyle bir alışveriş merkezine mi çeksek acaba? Yani şöyle bir durum söz konusu. İki alışveriş merkezine de bakıldığı zaman genelde pahalı markaların tercih ettiği alışveriş merkezlerinin olduğunu görmekteyiz. Ve şimdi başka bir espri yapayım. iPhone 6 eli kulağında Eylül ayı gibi çıkacak o da muhtemelen her son dakika değişikliği olmazsa. Beklenti çok büyük. Bazı iddialara göre ilk nesil iPhone'dan sonra belki de en büyük patlamayı yapılacağı cihaz olarak gösteriyor. Çünkü ilk defa ekran ciddi anlamda ciddi büyüyecek. Anlamda. Farklı materyaller kullanılacak. Bazı yeni işletim sistemindeki radikal değişiklikler söz konusu. Muhtemelen bu mağazalarda ona da bir hazırlık olabilir. Çünkü ülkemizde de ciddi bir iPhone kullanıcısı var. Hani Apple uzun süre Türkiye'de resmi olarak olmamasına rağmen operatör üzerinden alınan, spot pazardan alınan çok sayıda cihaz var. Vardı. Bu talebi karşılayabilmek adına Apple bunların hepsini kendi mağazaları üzerinden yapacak gibi görünüyor. Bekleyip görmek gerekiyor. 2015 gösteriliyor hedef tarihi olarak. Yani iPhone 6'nın belki 4.7'si olmaz ama 5.5'un Türkiye lansmanı o mağazalarda olabilir belki. Bunu bekleyip de göreceğiz yine dediğimiz gibi az önce. Mağaza sayısı artacaktır diye düşünüyorum. İstanbul'dan sonra belki Ankara, belki İzmir yine büyük şehirlerimize kalan durumlarda olabilir. Sonuçta Türkiye'de Apple'ın bir yerleşik operasyonu var uzun süredir. Bunlar çalışmalarına devam ediyorlar. Sıradaki haberimize geçelim. O da Apple'dan. Apple biliyorsunuz iOS 8 ile birlikte Android'dekine benzer bir mantaliteyle aslında özelleştirilmiş klavye desteğini de vermeye başlayan sinyallerini vermişti. Bunlardan ilki touchpad oldu. Touchpad henüz iOS 8 için genel kullanım açık değil. Davet usulü bazı beta testerlara bu yazılım dağıtmaya başlanmış durumda. Ortaya çıkan videolardan ve ilk denemelerden anlaşıldığı kadarıyla gayet de güzel çalışıyor. Kullanım kolaylığı sağlayabilecek detayları da var. Zaten klavye, silüet ve temel özellikler açısından iOS 8'in kendi standartı varsayılan klavyesine de benziyor. Üzerine getirdiği ekstralarla beraber kullanıcılara daha fazla verimlilik sağlayacak gibi görünüyor.
Yani güzel olmuş gerçekten. Hızlı yazma konusunda gerçekten ekstraları var. Apple'ın klasik klavyesi biraz artık basit kalmaya başladı. Her ne kadar tahmin ve şey makinesi bastığınız noktayı tam algılayabilme konusunda iyi bir klavye olsa da sadeliği ile artık eskimeye başlamış diyelim. Touchpad'den sonra birçok popüler Android tarafındaki klavyeyi de herhalde iOS tarafında göreceğiz artık.
Şimdi bakıyorsun akıllı klavyeler türedi. LG G3'te klavyenin boyutunu ayarlayabiliyorsun. Tabii. İşte bazı başka klavyelerde rakamlara kısa yollar atayabiliyorsun gibi.
Bir de şimdi iPhone'un da büyüyeceğini düşünürsek bu kaydırma swipe'larla vesaire daha farklı
speed klavye yani
enteresan şeyler yapılabilir.
Özellikle iPad kullanıcılarını ben yakından takip ediyorum. Yatay modda ekranı klavye ikiye bölerek kullanmayı tercih edenler de var. Rekabet her alanda devam ediyor. Sonuçta klavyede akıllı telefonlarla en çok yaptığımız şeylerden birisi mesajlaşma, yazı yazma, birilerine bir şeyler yazma. Burada da klavyen ne kadar iyi olursa, öngörü mekanizması ne kadar iyi çalışırsa, klavye ne kadar az şişerse o kadar fazla verim alıyorsun. iOS 8'in zaten şişme konusunda bir sıkıntısı yoktu yapısı gereği
sistemin. Varsa da zaten beta sürecinde ayıklıyorlardır.
Ayıklıyorlardır. Touchpad'le birlikte. Touchpad tek olmayabilir. Bazı başka özel...
Sweet Key mesela belki görebiliriz.
Farklı seçenekler olsa yine swipe mantığını da getirecekler gibi görünüyor. O noktada farklı seçeneklerle birlikte artacaklar. Dediğimiz gibi Touchpad şu anda genel kullanıma açık değil. Davetiye usulü. Davetiye için bir talepte bulunursanız ve bu kabul edilirse şu anda eğer iOS 8 tabanlı bir cihazınız varsa belki kullanma şansı yakalayabilirsiniz. Diyerek bir sonraki haberimize geçelim. Şimdi Samsung biliyorsun işlemci üretimi konusunda uzman firmalardan bir tanesi. Kendi markası da işlemci geliştiriyor Exynos serisi ve aynı zamanda bir döküm firması. Yani başka firmaların da işlemcilerini geliştirme noktasında çalışmaları var ki en büyük müşterisi de zaten Apple'da. Hatta Apple'ın üretimini daha iyi kavrayabilmek ve beklentileri karşılayabilmek adına Amerika'da da bir fabrika kurmuşlukları vardır bakıldığı zaman. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bu jenerasyonda hani iPhone 6'da kullanılacak A8'de orada bir TSMC devreye girme durumu söz konusu oldu. Tayvanlı ünlü döküm firması ki AMD ve Nvidia'nın da çiplerini üretiyor, GPU'larını üretiyor.
Qualcomm'da çalışıyor.
Qualcomm'da bir sürü evet, firma çalışıyorlar. Yani evet. Elini atsan müşterisi var yani bakıldığı zaman. Samsung tabii o noktada yeni nesil A8 işlemcisi için biraz kan kaybı yaşamış gibi görünüyor ama gelen haberlere göre belki sonraki jenerasyon 14 nanometre döneminde
FinFET olayı başlayınca
Samsung'a kayabilir. Kaldı ki Samsung aradaki boşluğu kapatabilmek adına Qualcomm'a da yavaştan görüşmelere başlamış. Herhalde Qualcomm'da TSMC yerine belki ilerleyen dönemde Samsung'u tercih edebilir.
Demin senin dediğin gibi TSMC'nin başı çok sıkışık. Nvidia, AMD zaten kafalarına binmiş durumdalar. Özellikle grafik tarafında. Hep onlara çalışıyorlar. Senin dediğin gibi irili ufaklı bir sürü şey var. Ve Apple gibi müşteri de çok fazla hacimli talep aldığı için işlemci üretimi konusunda diğer müşterilerle bu sefer belki sıkıntı yaşayabiliyor. Samsung'da zaten uzun zamandır biliyoruz. Apple tarafında işlemci üretiminde bayağı ileri noktalara gelmişlerdi. 14 nanometre FinFET'i de Samsung uzun bir süredir geliştiriyor. O yüzden
yani oradaki en tecrübeli firma olabilir.
Yani evet, FinFET olayında gerçekten ciddi emekleri var ve karşılığında görecek gibiler. Sonuçta Apple'da, Qualcomm'da akıllı olarak en iyi üretim teknolojisi kimdeyse ona gidecek. Hani Samsung'la özellikle geçtiğimiz sene aralarındaki rekabetten dolayı işler biraz kızışmaya başlamıştı ama büyük ihtimalle o sorunları da aşacaklar. Sonuçta bunlar ticari firmalar. Hı-hı. Hani parayı nereden kazanabilirlerse, nereden daha iyi verim elde ederlerse orayı tercih edeceklerdir.
Tabii geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerden birisinde şu söyleniyordu. Samsung Exynos işlemci ailesini daha fazla üreticiye vermek istiyor. Şimdi Exynos'un en büyük müşterisi yine Samsung'un kendisi. Üst seviye cihazlarında kullanıyorlar ama özellikle Exynos'un dahili bir LTE 4G modemine sahip olmamasına ötürü Samsung'un kendi üst seviye cihazlarında da yine Snapdragon işlemcilerini kullandığını biliyorduk. Yakın zamanda zaten özel bir işlemcinin duyurusunu gerçekleştirdiler LTE modemine sahip olan. Diğer taraftan bakıldığında Samsung bazı üreticilere aslında Exynos işlemci veriyor. Örneğin Çin'de Meizu evet. Exynos kullanıyor ama bunlar tabii global anlamda bakıldığı zaman lokal kalan üreticilerdi. Şimdi belki bu aradaki boşluktan doğan üretim kapasitesinin altı vaziyetteki üretim kapasitesini hani Exynos'u farklı üreticilere vererek de gidermek isteyebilirler gibi geliyor.
Olabilir çünkü Exynos'lar başarılı chipsetler ve telefon üretmek isteyen çok kişi var. Telefon üreticinin hani çipi almak için gideceğin yer belli. TSMC veya bunun dışında daha eski üretim teknolojisini kullanan belki ikinci, üçüncü sırada yer alan kalitede üretim yapan yerlere gitmek zorundasın. MediaTek var bunun tarafında. O da ufak işlemcileri de olmasına rağmen dünyanın hacimli üretimini yaptırtıyor. Böyle bir durum olduğu zaman da işte fabrikayı boş yatıracak halleri yok tabii ki. Oradan işte yeni bağlantılar kurup üretim hatlarını doldurup işte üretime devam edecekler.
Benim o noktada aslında anlamadığım detay şu. Neden bunu hani bu aşamada üreticiler örneğin bir Intel seçeneğini değerlendirmiyorlar? Çünkü üretim teknolojileri dediğiniz zaman şu an Intel'den öte başka bir firmadan söz edemeyiz açıkçası bakıldığı zaman. Üretim teknolojilerindeki işte yatırımlar, Ar-Ge çalışmaları, mühendislik anlamındaki olgunlaşma gibi tüm unsurlar açısından Intel şu anda belki bir gömlek, belki iki gömlek rakiplerin önünde yer alıyor açıkçası. Ve geçtiğimiz günlerde Panasonic'le de anlaştıklarını açıkladılar. Panasonic'in yeni audio video işlemcilerindeki muhtemelen televizyon ve bazı yine multimedya cihazlarında kullanacaklar. Intel'in yeni nesil üretim teknolojisiyle çıkacağı açıklandı. Yine bazı başka firmaların da Intel'den istifade ettiğini biliyoruz ama bunların hiçbirisi akıllı telefon pazarında olan firmalar değil.
Büyük ihtimalle mobil taraftaki Intel'in rekabet edememesinden dolayı bir de kendi üretim teknolojilerini açarsa belki aradaki fark daha da açılacak. Biliyorsun Atom tarafı Bay Trail'lerle 22 nanometrelerle biraz bir şey yapmaya başladı. Şimdi bir de 14 nanometreyi bekliyoruz. Hani belki onların avantajını kullanarak ARM'a rakip bir platform sonunda sunabilecekler. Elleri tam güçlenirken bu sefer üretim teknolojisini başkasıyla paylaşıp o rekabetten yine geri kalmak istemiyor olabilir.
Ama paraya da çok ihtiyaç. Ama bakıldığı zaman şey, o özelleştirilmiş üretim departmanı diye bölümleri var. Tüm bu üçüncü parti firmalar desteği konusunda adamların oradan gelir elde etmeye başladık ve bunu arttırmayı da istiyoruz diyorlar ama belki de üretici firmalar bunu tercih etmiyor. Bunu da bilemiyoruz açıkçası.
O da olabilir. Belki Intel'in
Intel sonucundan rüştünü ispatlayamadı hala ultra mobil dediğimiz akıllı telefon işlemcilerinde.
Olabilir. Belki de sonuçta tasarımını verdikten sonra bazı bilgileri onlarla da paylaşmak durumunda kalıyor olabilirsin. Onu da istemiyor olabilirler.
Şimdi böyle bir durum olsa Apple niye gidip Samsung'la çalışıyor?
Ya bilemezsin işte. Samsung en azından bir şeyler yapıyor şu anda.
Gerçi şey diyebiliyorsun hani Apple'ın ilk jenerasyon iPhone işlemcilerinde Samsung'un örnek Hummingbird tasarımının
tabii aynı
üretilmiş özel bir versiyonu vardı mesela.
Aynen. Hatta iPhone 4'e, A4'e kadar bütün tasarımı Samsung şey yapıyordu. Içerisinde. O takım yapıyordu. Aynen. Samsung'un içerisinde
takım
Samsung
vardı. Ya da Samsung Apple ortaklığı diyelim.
Sonra da işte o takımı aldılar. Kendi bünyelerine kattılar. İşte daha da geliştirdiler. Bugünkü hale getirdiler.
Metriski firmasını falan satın aldılar. Orada hani Samsung'a da iş yapan, dışarıdan destek veren bir çift dizayn firmasıydı. Gibi gibi diyerek bu haberimizin sonuna gelelim. Sonucunda dünya çapında satılan akıllı telefon sayısı her geçen gün artıyor. Ucuzu var, pahalısı var, orta segmenti var ve bunları işlemci üreten nadir firmalar var zaten. Bunların da talebi karşılayabilmek için daha fazla üretim kapasitesine ihtiyaç duyduğu aşikar. Belki orada bir takım taşları yerine oturtabilirse Global Foundries firması belki devreye girebilir ama onlar da 10 yıldır konuşuyoruz hala bir varlık gösteremediler. Gerçekten vay diyebileceğiniz bir çalışmaları yok ortada.
Şey 32'den 28 nanometreye yeni geçtiler. O tarafı da işte AMD'ler, Apple'larla işgal etmiş durumda.
Onlar başka bir şey yok.
Onlardan uzun bir sürede pek bir numara göremeyeceğiz gibi açıkçası.
Arap keşke olsa. Bayağı para koydular da olay sadece parayla
bitmişti. Parayla olmuyor yani. Hani orada. İyi geçmişe dönük bilgi birikimi çok fark ediyor.
Sıradaki haberimiz aslında bakılırsa Imagination tarafında olsun. Yine işlemciye devam edelim. Imagination biliyorsunuz Power UI grafik ürünlerini üreten firma. Intel'in bir takım hisseleri var. Apple'ın bir takım hisseleri var ve ağırlıklı olarak bu firmanın çözümlerini Apple ürünlerinde görüyoruz. Ve aynı zamanda Intel platformunda da kullanılıyor ama az önce Bay Trail dedim. Mesela onda Intel'in kendi çözümleri var. HD grafik istediğimiz jenerasyonun bulunması var.
Ivy Bridge'in grafiklerine daha düşük, yanlış hatırlamıyorsam 4 tane grafik birimi. 4 tane
EU ile. Var evet.
Onu şey yaparak çözmüşler.
Kırpılmış, özelleştirilmiş, enerji tasarrufu arttırılmış bir
versiyon frekansı var diye. Frekansı düşürülmüş.
Ama Imagination özellikle Apple tarafını ve ağırlıklı olarak da iPad'deki GPU ile bayağı ses getiren bir durumda. Çünkü iPad'e bakıyorsun 1,5 senedir Retina ekran var. 2K ekrandan bahsediyoruz ki Android tarafı daha yeni ona adapte olmaya başladı ve pek çok oyunda akıcı bir şekilde oynayabiliyorsun. Çünkü aslında GPU altyapısı oldukça güçlü. İşlemcinin işte bellek tarafındaki tasarım anlayışı yine oldukça kalabildi. Gerçi son jenerasyonda bir adım gerilediler ama.
64 bit'e geri. Ama herhalde GPU tarafında işte cache dahil edildi, başka bir şeyler yapıldı. Orada teknik bir sürü açıklamaları vardır.
Bizim de bilmediğimiz, onların açıklamada da bir sürü gizli detay vardı diye düşünüyorum. Imagination firması PowerVR 5X'e adını verdi. 5300 serisi yeni bir, GX5300 serisi yeni bir GPU'nun duyurusunu yaptı. Bu GPU'nun özelliği 0.55 mm² bir zar yapısına sahip olması ki bu Android dünyasındaki en küçük GPU anlamına geliyor. Ne sağlar bize bu?
Android Wear'daki saat, işte evet, giyilebilir teknolojilere GPU yapmışlar. Çünkü zaten 6 serisine geçti biliyorsun, ROG serisi. 5 serisinde konumlandırılması bu biraz daha ürünü ayırmak için olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bu telefon için tasarlanmış bir grafik birimi değil. Zar alanı çok ufak, enerji tüketimi çok ufak ama buna rağmen kabulü yüksek diyebileceğimiz bir performansa sahip olan bir GPU. Tabii yüksek derken kullanılan amaca göre, işte Android Wear'ın ekrandaki resimleri hızlı gösterecek, işte kaydırma GPS hareketlerini bilgileri destekleyebilecek, harita bilgilerinde işte navigasyonda bir şeyler yapabilecek. Onun amacı o. Bakıldığında mı 0.55 mm gerçekten ufak bir alan.
Cücük kadar.
Cücük yani toplu yine ucu kadar olmuş. Evet. Doğru bir şekilde bu açıklamayı yapabiliriz. Yanına yine ufak bir Cortex A7, A7 bir şey koyduğun zaman çok ufak zar alanında. Evet. Gayet güçlü, işine yarayabilecek bir işlemci olacak. Onu da gidip saatin içine koyacaklar. Belki tişörtün içine koyacaklar. Gözlüğe koyacaklar
derken. Giyilebilir teknolojilerde yaygınlaşır gibimize geliyor. Tabii zar yapısı küçük olduğu için performans konusunda bazı olumsuz düşünceler olabilir. Bazı özel teknolojilerle performans arttırıcı önlemleri de almışlar gibi görünüyor ama bu çipten yüksek performans beklememek
yani bunu
gerekiyor.
Bunu kimse takıp da bir cihaza oyun oynamayı düşünmesin. Yani bunun olayı Flappy daha farklı. Ha, Flappy Bird oynarsın.
Onun dışında çok fazla bir oyun vaadi olan bir yapı olacak gibi görünmüyor. Tabii şu var, akıllı saatlere, Android veri tabanlı akıllı saatlere bakıldığı zaman çoğunun Qualcomm Snapdragon 400 tabanlı bir altyapıya sahip olduğunu görüyoruz. Yani orada Adreno 300 serisinin başlangıç modellerinin özel versiyonları var. Ama tabii ki bunların hiçbirisi vakti zamanında akıllı saatler patlar da onlar da ideal ortam oluşturabilecek GPU'lar olarak dizayn edilmiş çözümler değil.
Eldeki en uygun çözümü kullanmışlar işte.
Şimdi kırpıp bir çip koyuyorlar işte.
Şimdi asıl başlıyor olay.
Yakın zamanda öyle zannediyoruz ki diğer firmalardan da buna benzer atılımlar gelir. Çünkü akıllı saat konusunda ciddi beklentiler var. O beklentiler artık ne olur ne biter. Bunu da zaman gösterecek göreceğiz diyelim. İşlemcilerle devam edelim mi acaba?
Edelim.
Çok fazla işlemci konuştuk arka arkaya.
Bunu da konuştuktan sonra bitiyor zaten.
Az önce Ender ismini zikretti, MediaTek. Özellikle 2000 inçli telefonlarını patlattığı bir firma. Global oyunculardan MediaTek'i çok fazla göremedik aslında bakıldığı zaman.
Birkaç böyle teknik modellerde gözüktüler ama çok bir numarası yok.
Onların da bazıları zaten yine global model olmadı. Global bir üreticinin lokal modeli oldu açıkçası. Ama belki yeni jenerasyonda bunu değiştirebilirler. Çünkü 64 bitlik yeni bir 8 çekirdekli işlemcileri var. 69-75. Bu işlemin nasıl amacı şu? 4K'yı tam anlamıyla kaldırabilecek, 4K konusunda kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek yüksek performanslı bir yapı ortaya koyabilmek. Zaten 64 bit desteği önemli çünkü Android ile birlikte donanım olarak artık bunu standartlaşmaya başlayacağını göreceğiz. 8 çekirdek var, tamamı aynı anda kullanılabilen bir yapıda olacak. Ve bununla birlikte tam olarak hangi tasarım olduğu açıklanmamış ama MediaTek maliyet hassasiyeti yüksek bir firma olduğu için Cortex A57'den ziyade A53 tabanlı olacağı senin de benim de öngördüğümüz bir detay.
Kesinlikle öyle olacaktır. Çünkü A57 hem zar alanı büyük, hem enerji tüketimi fazla, hem 8 çekirdekte aynı anda çalıştırabiliyorsa bugüne kadar kimse niye böyle bir tasarım açıklamadı.
Çok düşük frekansa belki çalışıyoruz.
O zaman da işte anlamı oluyor mu olmuyor büyük ihtimalle. A53'ten devam edecekler. Belki A53'ü ufak tefek modifikasyonlar yaptıkları için belki şu an için açıklamamış olabilirler. Ne yaparlar? Bellek kontrolcüsünü biraz optimize ederler. Belki içerisine Apple gibi cache koymayı deneyebilirler. Ama tabii bunların hepsi tasarım ve dizayn sürecini uzattığı için MediaTek'in şu anda o altyapıya sahip olup olmadığını ben açıkçası pek düşünmüyorum. O yüzden büyük ihtimalle standart A53 tasarımını göreceğiz. Frekansları da 2 GHz civarında.
2,5 kadar yolu var deniyor ama.
Şey de biliyorsun, normal Cortex A7 tasarımlısına da öyle dediler ilk başta. Evet. İlk versiyonu düşük çıktı, ondan sonra işte 1.7.2'lere gelmeye başladı. O yüzden hani ilk versiyonda fazla frekans olarak heyecanlanmamak lazım.
Tabii GPU tarafı bir belirsiz durum. Orada da belki MediaTek'in bu jenerasyonda PowerVR 6 yani ROG serisi bir GPU kullanabileceği söyleniyor ama o da tam anlamıyla netliğe kavuşmuş değil. Fakat burada benim altını çizmek istediğim iki önemli unsur daha var. Bunlardan bir tanesi H265 desteği ki bu önemli çünkü yani 4K'dan bahsediyoruz artık, telefonlar 4K çekmeye, 4K oynatmaya başladı ancak 4K'nın verimli olabilmesi için ona uygun kodekle görüntünün iyi bir şekilde sıkıştırılabiliyor olması lazım. Çünkü hani bugün bakıldığı zaman 10 saniyelik bir video için neredeyse 100 MB dosya boyutundan bahsediyoruz akıllı telefonlar için ama bu bir mobil cihaz için çok yüksek değer anlamına geliyor.
Tabii. Bir de veri yollarını da çok zorluyor. Biliyorsun işte bugün 4K telefonlar var. Video çekiyorlar, ediyorlar. Hepsi 2-3 dakikadan sonra bayılmaya başlıyor.
Bayılmaya başlıyor, evet.
Isınıyor, işte şişmeye başlıyor. Evet. Zaten belli bir süreden sonra da kaydı durduruyor. İşte H265'in en güzel olayı H264'e kıyasla yarı yarıya alan konusunda avantaj sağlaması. Daha fazla sıkıştırabiliyor aynı görüntü kalitesini. Böyle olduğu zaman hem bellek alt sistemi hem depolama sistemi daha rahat bir hale gelecek ve daha ucuz işlemcilerde de 2K, 4K çekimi görebileceğiz. Bunun dışında 2K'da ekrana da destek verdiğini de belirtelim. Yani sırf ucuz telefonlara değil, orta seviyeler için de tasarlanmış bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Yani zamanında gelirse belki bir şeyler yapabilir.
Bir ilginç detay daha var. Bu platform Full HD çözünürlüğünde 480 kare saniyesinde videolara olanak tanıyormuş. Hani bu hakikaten ilginç bir durum çünkü
sinyal işlemcisine gerçekten bayağı bir eğilmişler.
Bayağı çalışmışlar onu, bayağı geliştirmişler. 480 kare saniye Full HD şu anlama geliyor. Yani yüksek çözünürlükte süper slow motion görüntü yani, anlamına geliyor.
Bayağı. Bugün hani 120 kare saniyeli bir de Twix Store kullandığı zaman çok güzel görüntüler elde edebiliyorsun. Sinematik 480 kare saniyeli artık böyle yaptığın hareketlerin böyle yavaş yavaş gelişimine kadar birçok şeyi yakalayabilirsin. O da gerçekten güzel sonuçlar çıkartır.
Orada şöyle bir durum söz konusu. İnsanların hani yanlış telaffuz ettiği bir durum daha var. Şimdi slow motion görüntüye biz ağır çekim görüntü diyoruz ama ağır çekim değil aslında. Hızlı çekim görüntü. Evet. Hızlı çekim görüntünün ağırlaştırılmış yönetiminden bahsediyoruz. Biz ki şu an Full HD'de 480 kare saniye görebilmiş değiliz. Genelde 720p'de 120 kare saniyelerden bahsediyoruz akıllı telefonlar için ama Full HD'de 480 kare saniye biraz ilginç olacak gibi görünüyor.
Şunu da atlamayalım. Bir de dahili LTE modemi varmış ki hani o işi becerirlerse LTE tarafında birçok üreticinin tercih edebileceği bir altyapı olur.
Yani hafızam beni aldatmıyorsa eğer özellikle MediaTek'le işbirliği yapma konusundaki büyük üreticiler açısından durum biraz Sony orada girişken gibi görünüyor. Bu sene içerisinde ve önümüzdeki sene için birden fazla cihazın MediaTek tabanlı olabileceği konuşuluyor. İşte HD'si zaten kullanmaya başladı bazı bölgesel telefonlarında. Yani iyi performans, uygun fiyat, güzel bir denge ve kombinasyon oluşturulduktan
neden
sonra
olmasın?
Zaten herkes kullanmak isteyecektir. Niye öyle bir durum söz konusu olsun? Ki en sonunda herkes mali durumlara bakıyor. Finansal olarak hangisi daha karlı bir durum yaratacaksa genelde onlar değerlendiriliyor. Bir sonraki haberimiz BlackBerry cephesinden.
Kaldı mı diyeceksiniz? Kaldı.
Kaldı, hala var. Aslında olmalı da. Güzel yani keşke, cihazlar, iyi keşke. Bir platform. Neden olmasın? Şimdi onun çabasındalar. Uzun süredir yine başında yeni bir CEO var. Daha o CEO geldiğinden beri çok fazla bir şey değişti mi? En azından kullanıcılara yansıyan bir durum söz konusu değil. Fakat bazı şeylerin değişebileceği söyleniyor. Bunların da yeni cihaz ve yazılımlarla olabileceği öngörülüyor ki cihaz seviyesindeki en son modelleri pasaport adı verilen, bilinen Türkçesi pasaport olan bir model. Neden pasaport demişler? Çünkü pasaporta benziyor herhalde. Ondan istilenmiş olabilirler diye düşünüyorum ama.
Olabilir. Enteresan bir tasarım olmuş. Hani LG'nin Wu serisi miydi? Şimdi adını tam hatırlayamadım. Kare ekranlı telefonları vardı. Hani ondan yola çıkmışlar büyük ihtimalle. Yine kare bir ekran var.
4,5 inç.
4,5 inçlik kare ekranı. Bir de çok enteresan bir çözünürlüğü var. 1440x1440.
Evet, gerçekten tuhaf.
Tuhaf bir çözünürlük. Altında yine klavyeyi görüyoruz, fiziksel klavyeyi. Kendi bar şeklindeki bir telefon. Yani BlackBerry'nin biraz daha
Snapdragon 800 kullanmışlar. O ilginç bir detay.
Donanım olarak güçlü diyebileceğimiz. Tam en güçlüsü değil ama belki
BlackBerry için bayağı güçlü bir cihaz olmuş.
BlackBerry için bayağı iddialı bir cihaz olmuş. Açıkçası BlackBerry biraz daha özüne dönmüş en azından tasarım açısından. O yandaki beyaz çizgiler, işte siyahla gümüş renginin uyumu, BlackBerry logosunun pozisyonu bana biraz daha eski cihazları hatırlattı açıkçası. Teknik olarak ama bayağı da geliştirmişler.
Şöyle bir söz konusu sadece. Hani bu cihazı pantolon cebine koysan sığmaz. Ceketin cebine koysan sığmaz. Hanımlar ancak çantasına koyuyor. Ya da sırt çantası kullanan erkekler.
Yani çok kullanışlı cebine olacağını açıkçası ben de düşünüyorum.
Olarak çok tuhaf yani.
Zaten boyutlarını da açıklamamışlar. En büyük şey de o. Uzunluk genişliği. Telefonu görene kadar, yani elini alıp ölçene kadar büyük ihtimalle bilemeyeceğiz onu.
Şimdi bak bir şeyler
değişik
okurken,
bir deneyim olabilir.
Bir şeyler okurken güzel olabilir. Tamam, ekran çünkü son derece geniş. Tamam mı? Yani okuma anlamına bakıldığı zaman o eylemi karşılayabilecek avantajlara sahip ama hani diğer türlü bilmiyorum. Oyun oynamak istesen yine oynayamazsın yani.
Bir de kare ekran hiç hayatımızda olmadı ki. 4'e 3 desen hani kareye en yakın oran.
O da değil.
O da değil. 4'e 4 yani. 2'ye 2, 3'e 3 yani ne dersen de kare olmuş. O yüzden değişik ama en azından bu tarz şeyleri görmek. Şanslarını bir tane işte Android veya iOS klonu cihaz yapıp denemektense bu tarz şeyler yapıp denemeleri bence daha iyi. Bir de fiyatları
daha iyi de tutmazsa daha sonuç daha ya, kötü yani öyle
değil. Z10 niye tutmadı?
Fiyattan tutmadı. Onu 1000 liraya satsaydın bakalım ne olacak?
Hani 1000 lira, 1200'e de satsan yine daha fazla satardın. En azından bir insanların ayağı alışırdı tekrar, eli alışırdı tekrar.
Valla pek öyle olmaz ya çünkü yani bugün artık gelinen noktaya
1899 muydu? Biz Z10'u beraber incelemiştik.
Yani. Öyle fiyat olur mu Allah'ını seversen?
Yok yani o zaman.
Yeni işletim sistemi, yazılım durumu.
Uygulama hiçbir şey. Hani Android çalıştıracak.
Kullanımı zaten gesture tabanlı yani. Üzerine buton yok. Sağdan çekiyorsun başka bir şey. Soldan içiyorsun başka bir şey gidiyor geliyor. Hani keşke olsaydı yani sonucunda dünyanın rekabetçi olabilmesi adına bu tür üreticilerin hepsinin var olması gerekiyor ki, hani bakıyorsun işte 10 sene öncesinin burnundan kaldırmayan firması BlackBerry, business, kurumsal,
süper, BBMP'nin kaç?
Yani BBMP'nin kaç gibi. E şimdi bakıyorsun ne oldu?
Şimdi BBM'e yazılım yaptılar, kimse televizyon bile etmiyor doğru düzgün.
Ne değilsin, WhatsApp var orada, bir sürü Çinlisi var, Line'ı var, şusu var, busu var, hepsi var yani. Hani adamlar şey yapmışlar, hat or not uygulama yazmışlar, karşına çıkan hat mı not mı diyorsun yani, hani var mı böyle bir şey?
Tinder'i var.
Tinder'i var, hepsi var bakıldığı zaman. Biz uygulamaları TV2'deki herhalde Donanım Haber TV programı için zamanında bulmuştuk. Dolayısıyla hani BlackBerry'nin geleceği açısından kimse emin değil. Ne olur ne biter bunu göreceğiz ama gerçekten radikal ve kimseye de olmayan bir yeniliğe ihtiyaçları var. O da ne olur? Bu da ancak herhalde şirket etkilendirebilecektir diye düşünüyoruz ama BlackBerry pasaportun dışında bir yenilikleri daha var. Sanal asistan. Bu Microsoft'un Cortana'sı, Apple'ın Siri'si, işte Android tarafında Google Now gibi hizmetlere biraz rakip olabilecek bir teknoloji. Sesli komut veriyorsunuz ve sizin için işte uygulama başlatabiliyor, mesaj atabiliyor ya da bir takım sosyal ağ güncellemelerini gösterebiliyor gibi. Diğerlerinin azından biraz daha basic yani temel diyebileceğim özellikleri sahip ama
hepsi öyle başladılar.
Geliştirirler diye düşünüyorum.
Yani hepsi öyle başladı. Siri bugün yapabildiklerini ilk çıktığında yapabiliyor muydu? Çoğunu yapamıyordu. Aynı şeyi Cortana ve Google Now. Cortana zaten yeni çıktı hani olaya sonradan dahil olduğu için ve arkasında Microsoft'un Bing tarafındaki şeyini, altyapısını kullandığı için biraz daha avantajlı olabilir ama yakında geliştirebilirler. Hani çalışmaya BlackBerry kendisini devam ettirebilirse bu asistanın da devam edeceğini tahmin edebiliriz ama tabii BlackBerry için işler nasıl devam edecek orasına pek
bak,
bilemiyoruz.
Diğer taraftan işte hani bak şimdi BlackBerry'nin en büyük avantajlarından bir tanesi kurumlara sağladığı güvenlik altyapısıydı. E şimdi bakıyorsun örneğin Android'le de ciddi geliştirmeler var. Samsung'da işbirliği yaptılar. Onların Knox özelliğini Android'e dahil ettiler. İşte Apple tarafında IBM'le açıklama yaptılar. Tamamen kurumsala yoğunlaşacaklarını belli açılardan söylediler ki hani orada ne olacağını bilmiyoruz. Acaba iPad kutusunun üzerinde IBM logosu takıp kurumlara mı verecekler?
Steve Jobs'un fotoğrafı vardı ya bir tane IBM logosunun altında böyle bak.
Böyle yukarı bakıyor aynen. İlginç olabilir. Yani şimdi hani bir noktadan sonra aslında anlamakta zorluk çekeceğin noktalar. İşte basın bültenine bakıyorsun. IBM'in ultra süper performanslı iş analitiği zekasından faydalanacağız gibi şeyler vardı. Hani
bir daha okuyorsun anlamıyor.
Bir daha okuyorsun anlamıyor. Anlamak için 3 kere okuman gerekiyor. Ama en nihayetinde şöyle de bu durum söz konusu. iPad satışlarının son çeyrekte ciddi anlamda düştüğü rakamlarla ortaya koyulmuş durumda. Apple'da orada. Zaten Android'de bir sürü ucuz alternatif varken daha uygun fiyatlı tabii ki modelleri olacaktır ama ondan ziyade yüksek kar marjinin olduğu kurumsal pazara yöneliğim hamlesinin en büyük girişim olarak herhalde IBM'le iş birliğini duyurdular diyebiliriz. Bunu da diyerek sıradaki haberimize geçelim Ender. Onu da sen anons et istersen.
Sıradaki haberimiz Nokia ile ilgili. Nokia 930.
Lumia 930.
Lumia, doğru.
Nokia kalmayabilir. Evet. Orası
mı? Lumia 930 yani 1520'nin Junior versiyonu ülkemizde satışa başlandı. Junior'ı
gibi.
1520 Junior.
Ama daha kalıncası gibi sanki biraz.
Ya fiziksel olarak değil işte teknik özellik anlamında 1520'nin daha ufak ele gelecek boyutlara indirgendiğini görüyoruz. 5 inçlik akıllı telefonumuz, işte Snapdragon 800 platformu, 5 inçlik Full HD ekranı, 2 GB belleği derken 1520'yi boyutları itibariyle büyük bulup kullanamayacağını düşünüp aynı zamanda Windows Phone platformuna ilgi duyan kişilerin bence denemesi gereken bir telefon olabilir. Çünkü 8.1 ile beraber bayağı bir hareketlenmeye başladı. Donanım olarak da artık rekabetçi bir hale geldi. Oyunlar, uygulamalar olsun. Her geçen gün market biraz daha zenginleşiyor. Fiyat
Windows
konusunda.
Windows Phone platformu giderek daha keyifli bir hale geliyor.
Evet ya yani 8.1'den sonra kullanılmaya başladı. Yani kullanılmaya başlamadı değil
mi? Yine kullanılıyordu ama çok artık tam anlamıyla. Yani
bir şeyin eksikliğini hissetmemeye başlıyorsun artık. Şimdi bildirimler vesaire her şey doğru düzgün çalışmaya başlayınca en azından günlük hayatta size eşlik edebilecek bir telefon olduğunu görüyorsunuz. Fiyat belki işte ne olur?
Windows Phone platformu ben hani çok her zaman hani sıcak baktım. Çünkü ya, bir gelecek potansiyeli evet. Var mı yok mu? İşte en son
çok güzel telefonlar vardı. 520, 12 milyon satmış mesela. Satar çünkü çok güzel
bir, olmuş orada hani
çok güzel bir yere koydular. Fiyatı iyiydi. Operatörler sattı. Herkes sattı. İnsanlar akıllı telefonlar...
Yazılım eksiği vardı. İşletim sisteminin günlük kullanıma yatkın olmayan bazı eksiklikleri vardı.
500-550 liraya akıllı telefon alıyordun sonuçta.
Yani sonuçta tabii Nokia imzası taşıyan, malzeme kalitesi yüksek ve kötü de görünmeyen.
Hızlı ve çalışan.
Yani limon yeşil seçeneği çok hoşuma gitmişti mesela. Hızlı çalışan, akıcı bir telefon söz konusuydu. Şimdi 8.1 ile birlikte artık muazzam bir platform olma yolunda çok ciddi
bir... Bir de yani her telefonda 8.1 aldı şimdi. Böyle de güzelliği var yani.
Her telefon daha henüz almadı ama yani alacak. Çoğu alacak. Çoğu almış olacak. Ben Lumia 1520 incelediğimde zaten ödülünü de vermişim telefonu. Gerçekten genel performans olarak hoşumuza gitmişti. Çünkü var olan oyunların performansı diğer platformlara nazaran benzer ya da bazen daha iyi noktalarda olabiliyordu. Bu açıdan zaten Windows Phone ciddi bir gelişim göstereceğini sinyallerini vermişti. Şimdi Windows Phone 8.1 ile birlikte işte bildirim ekrandan tut da bir sürü yenilik artık kullanıcıları daha fazla cezbedecek gibi görünüyor. Lumia 930'un kamerası da 1520'nin aynı. Yine 20 megapiksel bir kamera altyapısının olduğunu görüyoruz. Windows Phone 8.1 güncellemesi de Lumia 1520 ve 930'a Nokia tarafından veriliyor özel paketle. Paket içerisinde Nokia'nın yaptığı bazı ekstra geliştirmeler de var Windows Phone 8'in kendi güncellemesine olarak. Yani fiyat anlamında şimdi 1800 lira orası biraz yüksek. O fiyat biraz düşük olabilirdi gibi geliyor. Yani 1500 lira biraz altı hedeflenseydi.
Yani 1500 lira psikolojik sınır olsaydı burada.
Onun altında kalsa sanki daha iyi olur.
Çünkü iyi olur. 1800 lira ciddi bir rakam. Hani orada güzel alternatifler var.
G3'ler var, S5'ler var. Aynen. Yani biraz üstünde Z2'ler var.
O yüzden evet. Hani
çok yoğun bir aslında segment orası.
Kötü bir telefon değil ama rekabetin çok şey.
Tasarımda güzel görünüyor hani. Ama rekabet çok fazla.
Oradaki rekabet çok can yakıcı. Çok fazla seçenek. iPhone bile alıyorsun o parayı.
5S bile var orada.
Hani 5S'ye gidiyorsun alıyorsun. Evet. O yüzden.
O noktada Nokia'nın gerçek anlamda ya da Microsoft'un diyelim. Fiyat anlamında belki bir adım geride kalması çok daha uygun isabet olabilir. Çünkü hala insanların aklında Windows Phone akıllı telefon denizden ilk gelen seçenek değil.
Değil.
Bunu yaratabilmek için tamam telefon çok güzel ona bir şey demiyorum ama fiyat anlamında kendini daha rekabetçi bir noktaya taşıyabilmelisin. Bu gerçekten önemli noktalardan bir tanesi ama telefon şık, güzel, malzeme kalitesi zaten Nokia'nın hep standartların üstünde olmuştur. Bakalım test için gelecektir diye düşünüyoruz. Geldiği zaman inceler zaten sonuçları yine bu ekranda sizlerle paylaşırız. Sıradaki haberimiz bazı dört ayaklı mobillerle ilgili, kedilerle ilgili. Şimdi yapılan özel bir kedi besleyicisi diyelim, akıllı besleyici. Ender bir kedi sahibi, ben de bir köpek sahibiyim. Sende iki tane var değil mi? Köpeklerle ilgili gitsem bilmiyorum ama hani şöyle bir şey var. Ben evlilik münasebetiyle yeni eve taşındım. Yani bulunduğum sitenin bir sürü problemi var. Benim köpeğim sen zaten biliyorsun. İkiniz cinsi bir köpek. Avuç kadar boyu var.
Kediden ufak yani.
Ha, kediden ufak. Zaten göz tansiyonu sebebiyle iki gözünü de kaybettik. Kimseye havlamaz, ses çıkarmaz. Sabah bir gezdiririm. Akşam bir gezdiririm. Biz işteyken de eşimin annesine bırakıyorum. O bize yakın oturuyor. Sabah 7'de gezdirirken birisi görmüş, rahatsız olmuş. Beni yöneticiye şikayet etmiş.
Yani neyinden rahatsız?
Yani hani havlası bak, havlar. Akşam havlar, insanları uyutmaz. Köpek çocukları havlar, insanları uyutmaz vesaire. Hani benim köpeğimden daha fazla o muhitte oturan insanların çocukları gürültü yapıyor. Şimdi ne yapacağız da? Nasıl çözeceğiz bu işi?
İşte bazı insanların hayvanlara karşı bir antipatisi var yani. Kesinlikle anlam veremiyorum yani. Hayvan sevmek kadar güzel bir şey varken hani ondan uzak durmak, onu sevmemek bana çok acayip ve hiçbir zaman anlayamayacağım bir duyguymuş gibi geliyor. O yüzden bu tarz insanların düşünce yapılarını anlam veremiyorum. Bence hani biraz insanlıktan da uzak bir davranış bu açıkçası. Sonuçta hayvan sevmeyen insan sevemez diye bir laf da
yani
var.
Dünyada
çok
bu kadar problem varken
sen gittin benim köpeğim.
Oturduğun sitede bu kadar problem varken, senin yaşadığın ülkede bir sürü problem varken, hani sen benim köpeğimi hiç ses çıkarmayan uslu. Yani zaten şey bakıldı. Hani engelli bir köpek. Gözleri de görmüyor. Sen zaten yakın anne biliyorsun. Kimseye havlamaz etmez. Yani bunu kafaya takmış. Sonra ben de gittim yöneticiyle. Ki ben hani hiç bu tür muhabbetlere girmeyi de seven bir insan değilim. Oturup bunun münakaşasını yapmak zorunda kalıyorsun yani. Ki ya, şöyle söyleyeyim. Hani, yalnız hayvan sahipleri yasal haklarını bilsinler. İşte bu kat yönetim planlarında hani ilk yönetim planına bakıyorlar daha çok. Yani site kurulduktan sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında bu tür kararlar alınmadıysa sonrası bağlayıcı olmuyor gibi gibi. Zaten hayvan hakları konusunda yapılan yeni düzenlemeler hayvanlara bayağı ciddi kazanımlar sağlıyor. Hemen burada bir kişi şikayet etti diye lütfen siz de eğer hayvan sahibiyseniz de benzer şikayetlerle karşı karşıya kaldıysanız ki anladığım kadarıyla kalan da çok kişi var. Hemen şey pes etmeyin. Bu konuda ısrarcı olun çünkü benim bildiğim kadarıyla genelde bilir kişi geliyor en sonunda eve. Köpek rahatsız ediyor mu etmiyor mu? Etmediği tespit edilirse ya sonrasında mahkemelik olsanız bile
hiçbir şey anlamı yok.
Orada çok fazla. Tabii bu yönde karar veren kararın verildiği davalar var, verilmeyenleri var ama sonucunda hayvanını seven insan sonuna kadar da gitsin. Çünkü bir kişi rahatsız oldu diye 50 tane dairenin oturduğu yerde de kimseye zarar vermeyen.
Tabii ki.
Yani benim eşimin oturduğu sitede orada oturanlar birisinin çocuğu, affedersiniz havuza büyük abdestini yapmış, 1,5 arada kullanılmamış. Şimdi o mu daha fazla zarar verdi o bölgeye yoksa benim köpeğim daha fazla zarar verdi?
İşte insanlar bunu anlayabilecek olgunlukta olmadığı için maalesef bu tarz münasebetlerle.
Ya bak şimdi yine sinirlendim hakikaten. Yani
hadi bir sabire de verelim.
Yok ya şunu da demek istiyorum. Yani bu tür şeylerle uğraşana kadar bazı başka şeyler yapalım. Yani adam hani 1000 tane yeni buluş yapıyor. Yani bunu nasıl destekleyebilirim peşine düşmüşlerken bir sayla işte.
Aynı şeyleri
yapıyoruz. Her Ramazan, bak izliyorum. Her Ramazan ayında zaten bizim televizyona çıkan hocalarımız da aynı şey. Nihat Hatipoğlu Hoca, işte Mustafa Karataş Hoca. Hep aynı sorular. Diş fırçalama koruyucu bozar mı? Şu bozar mı? Bu bozar mı? Hani artık bir adım ileriye gitmek gerekiyor.
1500 yıldır, 1400 küsur yıldır bulamadık daha orucun neyi bozup neyi bozmadığını. Yani artık bunları bir anlam hani hayatımız çok fazla değişmiyor ki. Ekstra yeni şeyler gelmiyor ki. Her seferinde aynı soruları soruyoruz. İşte maalesef işte biri uzaya nasıl çıkarım onun derdinde. İşte dünya dışında yaşam var mı onu kovalıyorlar.
Biz de havlamayan köpek buradan nasıl şutlarım onu derdiniz. Yani hani bunlar hakikaten hoş şeyler değil. Herkes hayatını kimseye zarar vermeyecek ölçüde birbirine saygı duyarak yaşadıktan sonra sorun kalmaz diye düşünüyorum. Yani hani inşallah bu noktada daha iyi günler bizi bekler diyerek konumuza geri dönelim. Şimdi bu bence önemli. Bunun ileride köpek versiyonunu da yaparlar ve diğer evcil hayvan versiyonlarını da yaparlar.
Yani direkt köpeğe de uygulanabilecek bir sistem. Özellikle ufak boyuttaki köpeklere. Bildiğimiz gibi hani kedi sahipleri bazen...
Ya bu arada bir şey diyeceğim. Sen. Sözünü bir abla keseyim. Şimdi Nihat Hatipoğlu Hoca'dan bahsettik ya. YouTube'da bir video var. 7 yaşında bir arkadaşımız Hatipoğlu Hoca'ya şeyi soruyor. Hocam ben hiçkırım.
Ha onu şey hiçkırım demiyor. Ben internette kötü hesapları işte şey yapıyorum, bozuyorum. Bu günah mıdır diyor. İşte orada anlamaya çalışıyorsun. Ne yapıyorsun? İşte kötü hesapları mı kaldırıyorsun?
Diyor.
Kim öğretti? Diyor. Abimden öğrendim diyor. Yani sen hiç kırsın, affet, kötü şeyleri boz ama iyi şeyler yapmayı da öğren diyor. Orada güzel bir nasihat verip.
Yani en azından benim şu ana kadar gördüğüm en bizim işimizle alakalı sorulardan bir tanesiydi. Tekrar konuya geri dönelim o zaman. Çıkmış olduk hemen böyle bir ufak anekdot aklımıza geldim. Şimdi bu ilginç çünkü hani ben de öyleyim, sen de öylesin. Yani evcil hayvan besliyoruz ancak şöyle bir durum söz konusu. Biz, gerçi ben hani eşimin annesine de bırakıyorum ama sen daha çok yine evde tutuyorsun kedileri. E sonuçta bu hayvanlar yazık. Evde beklerken bazen mama bulamayabiliyorlar. İşte hani bazen evden hızlı çıkmak zorunda kaldığın için mamayı dolduramayabiliyorsun. Ya da benzer sıkıntılar patlak gösterebiliyor. Bu akıllı kedi besleyicisi. Bunların hepsinin üstesinden geldiği gibi kedilerin sağlığını da belli aşamada takip edebilecek bir donanıma sahip.
Yani çok güzel bir proje olmuş. Şimdi enteresan bir tasarımla farklı bileşenlerin bir araya getirildiği bir tasarımla karşı karşıyayız. İşte kedi geliyor. İşte bir kedi dispanseri var. Mama ve suyu işte belirli sürelerle veren, işte maması belli bir seviyeye indiğinde onu tekrar dolduran makineler var. Çok hani uzay teknolojisi değil, basit bir şeyden bahsediyoruz. Bu biraz daha işin içerisine teknolojiyi dahil etmiş. İşte kedi geliyor, evde birden fazla kedi varsa kedilere yüz tanıması yapıp işte bu şu kedi, bu öbür kedi ve giriş kısmında baskül tarzı bir sistem olduğu için ağırlığını da ölçüyor kedinin. İşte ne kadar yedi, ne kadar yemedi.
Neredeyse diğerini öyle dur sana artık vermiyorum. Evet, sen
diğeri, biri geldi yeterince yedi. Ondan sonra diğeri yemek isterken bizim ilk yiyen şişko bir daha girip araya yemeye mama çalışırsa vermiyor. Ona mama vermiyor falan. Çok güzel
süper
bir sistem
ya.
Olmuş.
Muazzam.
Hani ve bunu yaparken de telefona işte mesaj atıyor işte. Şu kedin yedi, bu kedin yemedi. O onun mamasına salça oldu. Suyunu içti, içmedi. Bunları takip edebiliyor. Ağırlığını görebiliyorsun. Muazzam. Muazzam ve hani sosyal medyadan falan da paylaşıyorsun. Mesela kedi geliyor, kamera olduğu için içerisinde fotoğrafını da çekiyor. Yemek yerken izleyebiliyorsun falan. Şahane bir şey olmuş.
Bir taraftan evden hayvanı nasıl tahliye ettirebilirsin peşine düşen bir mantalite var. Bir taraftan da işte bu hayvanları nasıl
daha iyi
sağlıklı şekilde besleyebiliriz diyen bir mantalite var. Hani hakikaten gerçekten tuhaf bir durum. Fiyat anlamında da
$150 bence verilir.
Baz modeli bir de full paketi varmış bunun. O da $250.
Yani bence açıkçası verilmeyecek şeyler değil. Sonuçta bugün bir hayvanı veterine götürdüğünde dünyanın parasını veriyorsun aşısı için herhangi bir sağlık sıkıntısı yaşadığında. O yüzden bu genel amaçlı olarak hayvanın sağlığına komple dahil olabilecek bir paket için bence $250 hiç para değil yani.
Gerçekten çok muazzam bir proje olmuş. Çünkü çalışan hayvan sahiplerinin en büyük problemlerinden bir tanesi de budur. Hayvan evdeyken. Çünkü yani hayvanlar genelde hani hareket etmeyi severler. Onunca dışarı çıkartamıyorsun.
Bugün evde yaz sıcakları var. Şimdi hayvanlar evde bayılıyor. Suyunu koyuyorsun. Bekleyen suyu da içmeyi
tek
sevmiyor.
Onu zaten bir sıkım canı var. Benim köpeğimizin Texas'ta biz onu tek oluyoruz. Zaten dışarı çıkarıyorsun. İki yürüyor. Hemen nefes nefese kalıyor. Ona Pekin ilaçısı biraz zaten burnun hava alma konusunda da şeyler. Biraz sıkıntıları olan bir ırk. Ama bu proje gerçekten güzel. Öyle zannediyorum ki aynı altyapıyı farklı hayvanlara da uygularlar.
Uygular.
Çünkü yazılımda ufak bir optimizasyona bakar o. Son haberimiz de Airbus cephesinden. Airbus A330 New adını verdiği bir uçak tanıtımı gerçekleştirdi. Sonucunda en hızlı mobil araç olarak uçağı değerlendireceksek eğer bunda mobiliteyi almakta bir sakınca yok diye düşünüyorum. A330'u zaten biliyoruz. Özellikle orta menzilde çok sık kullanılan uçaklardan bir tanesi. Türk Hava Yolları'nın envanterinde de var. Özellikle Avrupa'ya uçarken kullanılan uçaklardan bir tanesi. Şimdi NIO'nun birkaç farklı getirdiği yenilik var. Bunlardan ilki yeni nesil motorlar sayesinde ve winglet dediğimiz kanatçıklar ki onu ilk Boeing kullanmaya başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam.
Onu ben biraz araştırdım aslında. İlk tasarımını yapan farklı bir firmaymış yani Boeing değilmiş.
Yok ticari uçuşlarda ilk kullanan Boeing oldu yanlış
mı? Onu zaten satıyorlarmış mesela. Boeing ve farklı birçok uçak Airbus standart dizaynında yokken onu sen işte alıyorsun. Yaklaşık $1 milyon gibi de bir maliyeti varmış ilk zamanlarında. İşte 1-2 senede kendisini amorti edebiliyormuş falan işte yakıt tasarrufundan falan. Oradan bu ufak bilgiyi de ekleyelim. Ondan sonra hani belki tasarım ne kadar faydalı olduğunu gördükten sonra uçak tasarımcıları da dahil etmiştir ama hani winglet aslında öyle çıkmış onu da bekleyelim.
Yani winglet dediğimiz aslında kanatların şöyle devam ettiği yukarı doğru dikey açıyla devam ettiği kanatçıklar diyebiliriz buna. ciddi anlamda yakıt tasarrufu sağlıyormuş. Yani nasıl sağlıyor? Uzun uçuşlarda özellikle. Sonucunda karbon ayak izini düşürüyor, aynı zamanda çevreye duyarlı bir dizaynın ortaya çıkmasını sağlıyor. Buna ek olarak bizi en çok ilgilendiren unsurlardan bir tanesi kabinde yapılan. Tabi burada şunu da söyleyeyim. Pilot kabinde de ciddi güncelleştirmeler var. Teknolojiyi artık son nesil cihazlarla değiştirmiş durumdalar. Yolcu tarafındaysa benim ilk defa 787 Dreamliner'da gördüğüm o farklı saatlere göre insanların daha iyi, daha rahat dinlenebileceği farklı ışık LED aydınlatma sistemi artık 330 Neo'da dahil edilmiş durumda ve daha da ilginç olanı ekranlar artık 3D, yani 3 boyut desteği de sunacak. Ama ben orada şunu anlamadım. 3 boyut zaten genellikle mide bulantısı sebebiyeti verebiliyor bakıldığı zaman.
Olabilir.
Şimdi havada da bazıları o bulantıyı yaşayabiliyorlar. Çok alışık değilse bünyesi. Üste koyduğun zaman
zaten hani 3D olacağı bahsedilmiş ama kesin bir şey yok. Polarize gözlük mü kullanacaksın, normal işte önünde film olacak, öyle bakarak mı seyredeceksin belli değil.
Ben filmli olacağını zannediyorum ama
gözlük işi biraz,
biraz zor, sıkıntılı.
Kullanması rahat olmayacaktır büyük ihtimalle. Açıkçası belki de hani izleyip biraz başını mideni bulandırıp uyumana da yardımcı olabilir mi bilmiyorum ama çok tutacağını
bakıyorum. Orada şey olabilir yani, havayolu şirketleri için 3 boyutlu reklam gösterimi de farklı bir
mesela olabilir. Açıkçası kullanım alanları genişletebilir ama TV'lerde bile, bu bilgisayarlarda, monitörlerde, dizüstlerde çok tutmadı. Büyük ihtimalle biraz hani var diyebilmek için eklenen özelliklerden bir tanesi. Sonuçta 3D filmi altyapıyı kurduktan sonra, panelin önüne o filmi de yerleştirdikten sonra hani oynatıp oynatmamak çok da ahım şahım bir teknoloji
zaten
farkı
şöyle bir
değil.
Şey var. Biz 2 sene önce IFA'ya gittiğimiz zaman örneğin Sony'nin geliştirmiş olduğu bir panel vardı. Normal 2 boyutlu ekranın üzerine getiriyorsun paneli. Bir de 3 boyutlu görüntü. Evet. O native dediğimiz doğal 3 boyutlu görüntü gibi belki olmuyor ama sonuçta o derin ikisini kazandırabiliyor.
Telefonlarda bile gördük biliyorsun. Ne oldu? Tutmadı. Uçakta tutar mı? Ben açıkçası tutmuyorum ama hani
belki de business class'a verirler sadece.
Ha, olabilir.
Bir durumda olabilir.
O fiyatları bileti satabilmek için ellerine malzeme lazım. Hani biz de business uçarsan işte 3D film izlersin. Bile izlersin. Ha, oturup da izler misin? Ben açıkçası izlemem.
Orada ben şunu düşünüyorum. 3 boyutta
koltukları biz 2 santim daha geniş yapsınlar ekonomide.
Onu mümkün değil. Onu zaten yapmazlar da. Ben şunu düşünüyorum. En azından koltuk tamam. Büyümesin. Küçülmesin. Büyümesin. Yani ona bir yere kadar kabulüm ama ekranlar büyüsün. Çünkü özellikle uzun uçuşlarda o ekran o kadar hayat kurtarıcı ki. Yani burada ya, 13-14 saat uçtuğumuz oldu bizim yine toplantı ya da fuar vesilesiyle. O ekran gerçekten hayat kurtarıcı. Evet, notebook açabiliyorsunuz ama 3 saat sonra, 4 saat sonra bitiyor pili.
Pili bitiyor. Bir de kullanışlı da değil. Daracık alanda notebook'u böyle çapraz
tam
tutuyorsun.
Tam böyle önümdeki şey, yemek masasına koyuyorum. Önündeki adam koltuğu bir yaslıyor.
Hop, ağzında koltuk zaten. Hani üstüne bir şey koyup da çalışıp izleyebilme imkanı yok.
İmkanı yok.
O şu an kullanılan o hantal ekranlar biraz daha böyle incelip daha genişlerse çok tatlı olur.
Yalnız bende şöyle bir durum söz konusu oldu. Bir gün
çık ses.
Lufthansa, senin kedilerden bizim buraya geldi acaba. Bir gün Lufthansa'nın Airbus A380 ile Frankfurt'tan San Francisco'ya uçuyorum. Ekranlardan iki tanesi bozuk, görüntü gelmiyor.
Ya o hemen lafını balla kesiyorum.
Lafını balla kesiyorum.
İki kere uzun uçuşumda benim şey denk geldi. USB soketi kırık geldi. En büyük pişmanlık da o. Hiçbir şey şarj edemiyor sana. İzlemeye geçtim.
Benim o halde şöyle bir durum söz konusu oldu. Şimdi
güzelmiş.
benim yaşadığım durum şöyleydi. İki tane ekran görüntü vermeyince sonucunda o ekrandan istifade edecek yolcular şikayette bulundular. Hani neden böyle diye. Aman Allah'ım 10 dakika sonra anons. Kabin şefi anons ediyor. İşte bazı ekranlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle sistemi restart edeceğiz. Yeniden başlatacağız. 35 dakika boyunca görüntü yok. Çünkü onların tabi altyapısı bizim SSD yüklü dizüstü bilgisayarımıza benzer seviyede değil. Bir kere yeniden başlatmak çok uzun bir proses gerektiriyor. Dolayısıyla 35 dakika boyunca. Şimdi bizim ama orada uluslararası hava yollarından şöyle bir varyansım da var. Bir sürü altyazı desteği var farklı dillerde. Türkçe yok.
Yazık.
Ya hani Air India bir yere kadar Hindistan hava yolları ama yani Lufthansa sonucunda 4 milyon 5 milyon Türk'ün yaşadığı bir ülkenin hava yolu şirketi.
Biliyorsun 3. hava yolunu da kıskanıyorlar, o yüzden bilerek koymuyorlar.
Yani hani bakıldığı zaman keşke Türkçe dil desteği olabilseydi. Neden? Ben izlerim. Benim için sakıncası yok ama bir sürü vatandaşımız var artık. Uluslararası yolculuklar yapıyorlar. Dil bilmeyeni var. Ben yani Amerika'da New York'a indim. Pasaport kontrolüne girdim. Önümde orta yaşlı bir abla var. Dil bilmiyor. Yani ben
aynısı benim
bana
şeyde başıma geldi. Amsterdam'a geldim. Önümde genç bir bayan var. Şimdi gitti pasaport memurunun önünde. Adam bir şeyler soruyor. Kız böyle bakıyor. Aynı uçakta geldi. Yani Türk olduğunu da zaten simasından anlayabiliyorsun. Yardımcı olayım mı çevireyim mi dedi. Aa lütfen dedi, işte gittik orada çevirdik, işte akrabalarına falan gelmiş ama kız hani şeyi bile bulamamıştı. Hangi banttan bagajı çıkacak onu bile ben gösterdim. Yanlış yerde bekliyorsun, bizim bavullar buradan gelecek dedim.
Yani bir sonuca dil bilmeyeni
yani var. Ayıp değil
zulüm bir şey. Yani 15 saat uçuş hakikaten zulüme dönüşebilir. Zaten bazı uçaklarda Android taban sistemler kullanılmaya başlandı. Yani en kötü yapamıyorsan BSF player'i kur. Zaten uçaklarda internet bağlantısı da var. Bırak
otomatik indiriyor.
Yani. Diyerek herhalde
sonuna gelmiş olduk.
Sohbetimizle birlikte videonun da sonuna gelmiş olduk. Umarız keyifli bir sohbeti sizlerle paylaşabilmişizdir. Sonucunda hani hayvanlarla ilgili düşüncelerimizi de paylaştık. Bu konuda bize katılanlar olabilir, katılmayanlar olabilir. Evde hayvan beslemeyi çeşitli sebeplerle uygun görmeyenler de olabilir. Herkese saygılıyız.
Tabii ki.
Herkesin görüşlerini ve yaşam stilini birbirine zarar vermediği sürece saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Videomuzun başına dönecek olursak eğer mobilitenin yeni bir introya ihtiyaç duyduğunu düşünenler varsa ve 3D grafik konusunda kendisini iyi olduğunu yine düşünenler varsa bir ufak çalışmalar yapıp bizimle paylaşabilirler. Uygun gördüğümüzü hep beraber oylarız. Mobilitenin yeni introsu olarak, başlangıç videosu olarak onu da kullanabiliriz. Ve aynı zamanda eğer çoğunluk bu konuda en fikri olursa belki bir cadde bostan sahilde mobilite buluşması yapabiliriz. 30-40 kişi artık kaç kişi olursak. Sohbet ederiz, mobilite hakkında konuşabiliriz, mobil teknolojiler hakkında
her şey hakkında konuşabiliriz.
Yanımızda eğer yeni cihazlar varsa, mobil telefonlar varsa onları da getirir, beraber deneyimleme şansı da yapabiliriz. Biz burada size bağlıyız. Bu konuda bir ortak görüş oluşursa biz her şeyi yapmaya hazırız diyerek videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sosyal medyada bana Twitter'da @fx57.
Ender'de ender@yldz.
Jamie Maşakmasın diye banyere giderim ama.
Bulamadım ki ne yapayım, benden önce almış uyanın teki.
Burada Ender Yıldız hesabını alan kişi de eğer hesabını kullanmıyorsa lütfen onu değerli kardeşim Ender'e geri ver.
İnşallah.
İnşallah onu da Ender için alabiliriz diyerek bizden şimdi bu kadar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın. Ya inşallah pil patlamamıştır.
Vallahi benimki patlamış.
Şaka yapıyorsun. Kapalı.
Elini koyacak yeri bulamıyorsun. Çok mu heyecanlandın?
Evet hocam.
Elini bir cebine koyuyorsun, bir yanına seviyorsun filan.
Hocam benim sorum... hocam ben internette kötü hesapları ekliyorum.
Bu nasıl günah... ekliyorsun?
Mesela...
Ha, hackliyorsun. Sen iyi adamsın ya.
Bu günah mı?
Yok, sen hackliyorsan iyi ediyorsun. Sen yani kötü hesapları bozuyorsun. Öyle bir kabiliyetin var.
Evet.
Aferin, neden öğrendin bunu?
Hocam, abim öğretmişti.
Abin de hackliyor yani.
Evet.
Yani siz hackersınız. Peki. Kötü hesapları boz, bir şey olmaz. Günaha girmezsin çünkü onların zararı çok. Onları boz ama iyi şeyler de yap ileride. Sadece bozma. İleride de iyi hesaplar aç. Tamam mı?
Tamam hocam.
Allah seni bağışlasın.